54. ayrım. Hoşgörüsü olmayan bir adam gibi konuştun diye homurdandı Rumpelstiltskin. Tabii ki yanılıyorsun doktor. Birçok kez olduğu gibi bu defa da yanılıyorsun. İntikam ruhu ve kalbi temizler. İlk mağara adamının ortaya çıkıp bir gurur meselesinden ötürü kardeşinin kafasına ağır bir darbe indirdiğinden beri bu böyledir. Annemin ve bizim başımıza gelenleri bilen biri olarak bizleri ihmal eden insanlardan intikam almamız gerektiğini düşündüren nedir? Hatalardan sorumlu olmayan masum çocuklara sırtını dönen ve onları ölüme terk eden bu insanların içlerinde bir damla sevgi olsaydı ya da insanlıktan bir parçacık nasiplerini almış olsalardı böyle yapmazlardı. Bunca zulüm gördükten sonra sence intikam almakta haksız mıyım? Gerçekten. Sustu ve Ricky'nin sessizlik cevabını dinledi ve ardından soğukkanlılıkla konuşmaya devam etti. Anlıyor musun doktor? Bu gece kendimize sormamız gereken gerçek sorunun seni neden öldüreceğim ya da öldürmeyeceğim olduğunu anlıyor musun? Ricky'nin yine verecek bir cevabı yoktu. Bir katil olmam seni şaşırttı mı? Şaşırtmamıştı ama Ricky bunu sesli olarak söylemedi. İki adamın etrafını bir anda muayenehanedeki koltukta olduğu gibi sessizlik sardı ve adamlardan biri bir soru sorarak bu sessizliği bozdu. Sana şunu sormama izin ver. Sence sen ölmeyi neden hak etmiyorsun? Ricky adamın gülümsediğini tahmin edebiliyordu. Ruhsuz ve soğuk bir gülümseme olmalıydı. Herkes bir şey için ölmeyi hak eder. Aslında kimse masum değil doktor. Ne sen, ne ben, ne de bir başkası. Rumpelstiltskin o anda hafifçe titrer gibi oldu. Ricky adamın parmağının silahın tetiğinde dolandığını görür gibi oldu. Doktor Starks, bence, dedi katil aklından geçenleri belli eden soğukkanlı bir kararlılıkla, bu son seans her ne kadar ilginç olmuş olursa olsun ve hala söylenecek çok şeyin olduğuna inansan da konuşma süresi bitti. Artık birisinin ölme vakti geldi. Görünüşe göre bu kişi de sen olacaksın. Ricky parmağını tetikten çekti ve derin bir nefes aldı. Sırtını molozlara dayamıştı. Ne sağa ne sola ne de arkaya doğru hareket edebiliyordu. Yapmaması gereken bir anlık ihmal hayatına mal olmuştu. Seçeneklerle dolu bir dünyada başka bir seçeneği kalmamıştı. Parmağını tekrar tetiğe dayadı ve gücünü topladı. Bir şeyi unuttun dedi yavaşça. Soğukkanlılığını koruyordu. Doktor Stark zaten öldü. Ardından ateş etti. Adam Ricky'nin ses tonundaki değişikliğe tepki vermiş gibiydi. İlk kelimenin sertliğiyle ve tecrübesi ve durumu anlamasıyla üstünlüğü ele geçirdi. Böylece hiç tereddüt etmeden kesin ve çabuk davrandı. Ricky tetiği çekerken Rumpelstiltskin kendini öne doğru bıraktı ve bırakırken de döndü. Böylece Ricky'nin ilk kurşunu sırtına hedef almasına rağmen katilin omuz küreğini delip geçti. Ricky'nin ikinci kurşunu da katilin sağ kolundaki kasları parçaladı. Ve kemiğini tuzla buz ederken çatır çatır sesler çıkarttı. Ricky üçüncü kez ateş etti ama bu defa daha vahşice ateş etti ve kurşun bir siren gibi karanlıkta kayboldu. Rumpelstiltskin döndü, acıyla kıvranıyordu ve ona isabet eden kurşunların vücudunda yaratmış olduğu adrenalinle parçalanmış koluyla silahını kaldırmaya çalıştı. Geriye doğru sendelerken sağ elinde tuttuğu silahı sol eliyle sabitlemeye çalıştı. Kendini dikkatlice dengeliyordu. Ricky öylece dondu kaldı. Silahın bir kobra yılanının başı gibi yükselmesini izliyordu. Rumpelstiltskin bir uçurumun kenarında gevşek bir taşın üzerinde duruyormuş gibi silahla beraber ileri geri sallanıyordu. Silahın çıkardığı ses bir hayal gibiydi. Sanki kendi başına değil de başkasının başına geliyor gibiydi. Ama Ricky'nin kafasının üzerinden acı bir sesle havayı delip geçen kurşun, Ricky'yi bu hayalden uyandırıp tekrar harekete geçirdi. İkinci bir kurşunun sesi havada patladı. Ricky bu defa kurşunun omuzlarından inen şekilsiz pançosunu deldiğini, yarattığı sıcak rüzgarı hissedebiliyordu. Ricky derin bir nefes aldığında havadaki barut ve duman kokusunu da almıştı. Mücadelenin yarattığı şokun ellerini felç etmesine direndi ve silahını önünde çökmüş olan Rumpelstiltskin'in yüzüne doğrulttu. Katil geriye doğru sendeledi, son öldürücü kurşunu beklercesine dik durmaya çalışıyordu. Rumpelstiltskin'in silahı ikinci denemesinden sonra yere doğru kaymıştı. Kanayan ve parçalanan kaslarının artık hareket edemediği titrek parmaklarının arasında duruyordu. Gelecek olan kurşunun yönünü değiştirmek istercesine sağlam elini yüzüne kaldırdı. Adrenalin, öfke, korku, nefret bunların hepsi o anda içinde toplanmıştı. Tam o anda Ricky'nin beyni emirler yağdırıyordu ve Ricky tam o anda kazanmak üzere olduğunu düşündü. Sonra durdu çünkü tam o anda kazanmayacağını fark etti. Rumpelstiltskin'in yüzüne vuran ay ışığı yüzünün ne kadar solmuş olduğunu gösteriyordu. Siyah mürekkebe benzeyen kanlar omzundan ve kolundan akmaya devam ediyordu. Bir kez daha silahını kavrayıp kaldırmaya çalıştı ama başaramadı. Şoka girmeye başlamıştı. Hareketleri yavaşlamıştı. Silahların patlamasının ardından adamları saran sessizlik hissedilebiliyordu. Sessizlik sanki her hareketlerini bastırıyordu. Ricky hastası olarak tanıdığı ve aynı zamanda aslında tanımadığı adama uzun uzun baktı. Ve Rumpelstiltskin'in kısa süre sonra kan kaybından öleceğini anladı. Ya da girdiği şoka yenik düşecekti. Ricky yakından kurşun yiyip de zıplayacak kadar güçlü kalan adamların sadece filmlerde olabileceğini düşünüyordu. Rumpelstiltskin'in birkaç dakikasının kaldığını tahmin ediyordu. İçinde daha önce hiç kulak vermemiş olduğu bir parçası oturup adamın ölmesini izlemesini söylüyordu. Bu sesi dinlemedi. Zar zor ayağa kalktı ve öne zıpladı. Tabancayı katilin elinden öteye doğru tekmeledi. Ardından kendi silahını alıp sırt çantasına koydu. Rumpelstiltskin ona ölümün habercisi olan bilinç kaybıyla savaşırken bir şeyler mırıldandı. Ricky eğildi ve düşmanın göğsünü kavradı. Ağırlığına rağmen adamı bir itfaiyeci gibi kaldırıp omzuna attı. Ricky ağırlığın altında yavaşça dikleşti, etrafını saran nemli havanın yoğunluğunu artıran ironiyle onu öldürmek isteyen adamı harabenin dışına taşımaya başladı. Ter gözlerini yakıyordu ve her adımda daha da zorlanıyordu. Ricky daha önce bu kadar büyük ve ağır bir şey taşımış olduğunu hatırlamıyordu. Ricky adamın zor nefes aldığını ve nefes alırken gitgide daha garip sesler çıkarmaya başladığını duyabiliyordu. Ölüm çok yakındaydı. Ricky nemli havayı içine uzun uzun çekip azimle attığı ve her atışıyla yükünün ağırlaştığını hissettiği adımda gücünü toplamaya çalışıyordu. Bunun özgürlüğe çıkacak olan tek yol olduğunu söylüyordu kendine. Yolun kenarında durdu, gece her iki adamı sararak gizliyordu. Rumpelstiltskin'i yere indirdi ve ceplerini kontrol etti. Aradığı şey bulunca rahatladı, bir cep telefonu. Rumpelstiltskin kısa kısa nefes alıyordu ve kan ağzından fışkırıyordu. Ricky ilk kurşunun omuz küreğini delip geçerken akciğerine zarar vermiş olduğunu, çıkan seslerinde zedelenen akciğerden kaynaklandığını düşünüyordu. Ricky adamın kanamasını durdurmaya çalıştı ve Wellfleet'teki ilk yardım numarasını tuşladı. 911 Cape Acil Servis dedi etkili bir ses. Beni dikkatle dinleyin dedi Ricky. Yavaşça ve kelimelerin arasında özenle durarak. Kelimeleri net bir şekilde telaffuz ediyordu. Bunu sadece bir kez söyleyeceğim. Söylediklerimi bir kere de anlayın. Bir silah kazası oldu. Kurban eski plaj yolunda rahmetli Doktor Starks'ın evine giden yolun kenarında yatıyor. Geçen sene yanan evden bahsediyorum. Giriş yolunda. Kurban sırtından, kürek kemiğinden ve kolundan vuruldu ve şokta. Buraya birkaç dakika içerisinde gelmezseniz ölecek. Dediklerimi anladınız mı? Kimsiniz? Anladınız mı? Evet, şimdi destek yolluyorum. Eski plaj yolu. Siz kimsiniz? Size tarif ettiğim yeri biliyor musunuz? Evet ama bilmem gerekiyor. Kimsiniz? Ricky kısa bir süre düşündü ve cevap verdi. Artık hiç kimse değilim. Telefonu kapattı, silahını aldı ve içinde kalan kurşunları çıkarttı. Kurşunları ormana fırlattı. Ardından silahı yaralı adamın yanına yere koydu. Ayrıca sırt çantasından el fenerini çıkarıp yaktı ve bilincini kaybetmiş olan katilin göğsüne koydu. Ricky başını kaldırdı. Uzaktan siren sesinin yükselmeye başladığını duyabiliyordu. İtfaiye yardım ekibi otoyolda birkaç kilometre ötedeydi. Oraya varmaları uzun sürmeyecekti. Hastaneye ulaşmaları 15 ya da 20 dakika sürecekti. Ambulanstaki sağlıkçıların yaralı adamın durumunu stabilize edip edemeyeceklerini ya da acil servistekilerin ciddi kurşun yaralarını tedavi edip edemeyeceklerini bilmiyordu. Gerekli sağlık ekibinden haberdar edilip edilmediğini de bilmiyordu. Son bir kez katile baktı. Adamın gelecek saatler içerisinde yaşam savaşını kazanıp kazanmayacağını da bilmiyordu. Kazanabilirdi, kaybedebilirdi de. Ricky belki de hayatında ilk kez bir belirsizlikten zevk alıyordu. Ambulans sesi iyice yaklaşmıştı. Ricky kalktı ve yavaşça koşmaya başladı. Her adımla hızını artırdı ve ayakları yerde ritmik bir ses oluşturmaya başladı. Gecenin karanlığı onu iyice yutana ve görülmeyecek bir yere varıncaya kadar koşmaya devam etti. Ricky heyecanlı bir hayalet gibi yok oldu. 36. Bölüm. Port-au-Prince'in dışında. Şafak vaktini biraz geçmişti ve Ricky duvarda gezinerek her adımıyla yer çekimine karşı koyan misket limonu yeşili kertenkeleyi izliyordu. Küçük hayvan ani adımlar atıyordu ve arada sıra durup gırtlağındaki turuncu kesesini havayla dolduruyordu. Ve başını sağa sola çevirip herhangi bir tehlike olup olmadığını kontrol ediyordu. Ricky küçük kertenkelenin basit günlük hayatına hayranlık duydu ve imrendi. Yiyecek bir şey bul, kendin yem olma. Odanın tavanından sarkan eski ve kahverengi pervane her döndüğünde çatırdayarak odadaki sıcak ve boğucu havayı döndürüyordu. Ricky yataktan kalkmak için bacaklarını kaldırdığında yatağın yayları pervaneye eşlik eden sesler çıkardı. Esneyerek gerildi. Elini seyrilen saçların arasında gezdirdi. Yatağın kenarında asılı duran haki rengindeki şortuna uzanıp aldı ve gözlüğünü aradı. Kalktı ve sallanan tahta masanın üzerinde duran sürahiden kendisine bir kap su doldurdu. Suyu yüzüne çarptı. Su damlaları boğazından aşağıya doğru süzülüyordu. Ardından masada tuttuğu sabunu ve bez parçasını alıp iyice ıslatıp köpürttü ve kendini mümkün olduğunca iyi temizledi. Ricky'nin kaldığı oda dört köşeydi. Neredeyse hiçbir dekor yoktu. Bir zamanlar canlı bir beyaza boyanmış olan duvarlar yıllar içinde grileşmişti ve sokaktaki toz rengini almasına az kalmıştı. Sadece birkaç parça eşyası vardı. Silahlı kuvvetlerinin frekansında maçları çeken bir radyo ve birkaç parça giysi. Çıplak bir kadının davetkar bakışlar attığı ve o günü siyah bir kalemle işaretlemiş olduğu bir takvim. Önceki oda sahibine ait olduğunu düşündüğü el yapımı hacın yanına çiviyle asılmıştı. Ricky hacı çıkarmamıştı. Çünkü din konusunun birçok insan arasında çatışmaya sebep olduğu ve dinin bir o kadar da önemli olduğu bir ülkede dini bir simgeyi indirmek ona uğursuzluk getirecekmiş gibi geliyordu. Ama şansının yaver gitmiş olduğunu düşünüyordu. Duvara iki raf yapmıştı. Rafa bazı eski tıp kitapları ve yeni kitaplar dizmişti. Yeni kitaplar sıradan, tropik hastalıklar ve tedavilerinden daha gizemli, gelişmekte olan uluslarda ruh hastalıklarına ne kadar farklılık gösterdiği, ayrıca yazı masasının üzerinde dizüstü bilgisayarı ve yazıcısının yanında tuttuğu ve içerisine gözlemlerini, tedavi yöntemlerini yazdığı kalın ve deri kaplı bir defteri ve kalemleri vardı. Yazıcısının üzerinde Florida'da toptan ilaç satan dükkanların isimlerinin yazılı olduğu bir liste vardı. Ayrıca 2-3 günlük seyahatler için yeterince eşya taşıyabileceği bir spor çantası vardı. Ricky odaya bakındı ve çok fazla bir şey sunmasa da ruh haline uyduğunu ve hafta boyunca ufak tefek işler yaptıktan sonra daha iyi bir yere taşınabileceğini bilse de bunu yapmayacağını düşündü. Pencereye gitti ve caddeye baktı. Hastaneye yarım blok vardı ve oradan insanların kalabalıklaşmış olduğunu görebiliyordu. Yolun karşısında küçük bir market vardı. Uyumsuz boyları olan orta yaşlı mal sahibi ve eşi dükkanın önündeki meyve sebze tezgahlarını kuruyorlardı. Ayrıca kahve de yapıyorlardı ve kahvenin kokusu Ricky'ye kadar geliyordu. Ricky kahvenin kokusunu aldığı anda mal sahibinin eşi pencereye baktı ve Ricky'nin onlara baktığını gördü. Kadın Ricky'ye gülümseyerek neşeyle el salladı ve kaynayan kahveyi işaret ederek Ricky'yi kahve içmeye davet etti. Ricky elini kaldırıp birazdan ineceğini işaret etti ve kadın tekrar içine döndü. Sokaklar kalabalıklaşmaya başlamıştı ve Ricky hastanede yoğun bir gün olacağını tahmin edebiliyordu. Mart ayına göre hava fazlasıyla sıcaktı ve Begonvil marketteki meyvelerin kokusu birleşip her yeri sarıyordu. Sıcak bir yeşil ve çorak kahverengi tonlara hakim olan tepelere baktı. Tepeler şehirde yükseliyordu. Ricky, Haiti'nin gerçekten de dünyanın en merak uyandırıcı ülkelerinden biri olduğunu düşündü. Gördüğü en fakir ama bazı açılardan da gördüğü en onurlu yer olduğunu düşündü. İnip hastaneye yürürken etraftaki tek beyaz yüz olacağını biliyordu. Bundan daha önce rahatsız olmuştu ama artık umursamıyordu. Farklı olmaktan zevk alıyordu ve attığı her adımda beraberinde bir gizem taşıdığını biliyordu. Özellikle hoşuna giden şey ise farklı olmasına rağmen sokaktaki insanların onun garip görüntüsünü kabul etmek istemeleriydi. En azından yüzüne bakıp soru sormuyorlardı. Bu da beraber yaşamak isteyen iki tarafın sağladığı bir tür anlaşmaydı. Odasından çıktı ve markete gidip market sahibi ve eşiyle şekerle tadlandırılmış olan sert ve acı bir fincan kahve içti. O sabah yapılmış taze ekmekten bir dilim yedi ve ev sahibinin sırtında çıkmış olan, 3 gün önce kesip içini boşaltmış olduğu apseyi kontrol etti. Adamın yarası hızla iyileşiyordu ve adama yarı İngilizce ve yarı Fransızca ile yarasını temiz tutmasını ve sargısını değiştirmesini söyledi. Adam başını salladı, gülümsedi ve yerel futbol takımının istikrarsız gidişatından bahsedip Ricky'nin haftaya maça gitmesini istedi. Takımın adı Yükselen Kartallardı. Ancak mahallelinin tutkuyla izlediği maçlarda genelde pek yüksek sonuç almıyorlardı. Ricky kahvaltı için para vermek istedi ama adam bunu geri çevirdi. Bu iki adam arasında neredeyse bir rutin oluşturmuştu. Ricky elini cebine sokardı ve adam cebinden çıkanları eliyle geri çevirirdi. Ricky her zamanki gibi teşekkür edip haftaya kırmızı yeşil renklerle maça geleceğine söz verip hastanenin yolunu tuttu. Ağzında hala sert kahvenin tadı vardı. İnsanlar girişte toplanmış, el yazısıyla yazılmış olan notu çözmeye çalışıyorlardı. Doktor Dumondois, Excellent Clinic, çalışma saatleri 7-19, randevu için 067-89-75. Ricky kalabalığın arasından geçti ve insanlar açılarak Ricky'nin geçmesine izin verdiler. Adamlar şapkalarını eğerek onu selamladılar. Yüzlerin çoğunu önceki hasta ziyaretlerinden tanıyordu ve onları gülümseyerek selamladı. İnsanlar cevap vermeye başladılar. Günaydın doktor, merhaba doktor bey. Ricky DuPont adındaki yaşlı terzinin elini sıktı. Ricky adamın parmaklarında kireçlenme için bioks verdikten sonra adam Ricky için çok şık ve ten renginde bir takım elbise dikmişti. Umduğu gibi ilaç mucizeler yaratmıştı. Hastane kapısından girerken doktor Dumondoin hemşiresini gördü. Kadın enine boyuna heybetliydi ama koca bedenine rağmen son derece enerji doluydu ve halk söylentileriyle tropik hastalıklara uygulanabilecek büyücülük hakkında çok şey biliyordu. Günaydın Helena dedi Ricky. Pazartesi gününe ait hasta listesi geldi mi? Aa evet doktor bey, bütün gün yoğun olacağız. Ricky başını salladı. Ricky adada kullanılan Fransızcasını kadınla ilerletmek istiyordu. Kadın ise İngilizce karşılık vererek İngilizcesini Ricky ile ilerletmek istiyordu. Ricky, kadının arka bahçesinde gömerek sakladığı birikimleri yeterli olduğunda tüm biriktirdiklerini balıkçı kuzenine verip kendisi Florida boğazından geçireceğine ve taşı toprağı altın olduğuna inandırıldığı Miami'de yapacağı yeni bir başlangıç için hazırlık olarak bunu yaptığını biliyordu. No, no, Helen. Pas doktor, Kest Monsignor Lively. Je ne sois plus un médecin. Evet, evet, Bay Lively. Bana bunu hep söylediğinizi biliyorum. Üzgünüm. Yine unuttum.